Donanım Haber'in teknoloji videoları Casper'ın katkılarıyla yayınlanmaktadır. Merhaba, ben Mesut Çevik.
Merhaba, ben Ersin Kılıç.
Merhabalar, ben Talha Aynacı.
Yine güzel bir cuma gününde güzel bir ikisi bir de daha birlikteyiz. Tam kadroyuz. Genelde hani eksiklerimiz olabiliyor arada. Biliyorsunuz geçtiğimiz hafta PlayStation 4 için özel bir inceleme yayınlamıştık. 2 saatte. İlk başlarda biraz izlenemedi. Sıkıntı oldu sonunda.
Özellikle ilk gece.
Evet, ilk gece.
Nazardaydı. Öyle programlarda yanda boncuk resmi çıkmış.
Ama genelde şey oluyor zaten. Herkes beklediği için böyle bir inceleme. Anında herkes sunucuya yükleniyor ve download eden...
Yani de şeyden de kaynaklanıyor. Sıkıntı Full HD'de yani. Olduğu için herhalde oradan da bir sıkıntı.
Ama var. Full HD olmasaydı da hani o oyunların grafiklerini göremeyecekti izleyenlerimiz.
Şey, bu sefer yorumlarda şey oluyor ya, bu mu grafikler filan.
Evet, o tip yani yorumlar gelmesin diye HD seçeneği normal Flash Player'den izlenirken artık Full HD'ydi o videomuzda. Belki bunu da öyle yaparız, bilmiyorum.
Zor ya.
Özel yayınlarda. Gerçi işlemesi filan da çok zor oluyor. Ben hemen teknoloji tarafında ilk haberle başlayayım. Aslında hepimizi ilgilendiren bir haber. Biliyorsunuz NSA skandalı ortaya çıkmıştı. Amerika'nın güvenliğinden sorumlu kurumun herkesi dinlediği ortaya çıktı. Şimdi ise 5 milyar telefon kullanıcısının konum bazlı olarak takip edildiği ve bu konumlardan bu kişiler tehlikeli mi değil mi diye sonuçlar çıkartıldı konuşuluyor. Yeni iddialardan bir tanesi de bu.
Person of Interest miydi? Öyle bir dizi vardı. Onun gibi hani suçlu potansiyeli olan herkesi izliyorlar. Hani suçlu potansiyeli olanlara anında müdahale ediyorlar falan. Artık o tarafa doğru
aslında
gidiyoruz.
Aslında onu yapan da normalde o sistemin içindekiler değil, o dizidekiler. Evet, yani iyi niyetli insanlar yapıyor sadece. Yoksa devletin umurunda değil. O işine gelenlere müdahale ediyor.
Aslında 4-5 bölüm önce biz yine bir olay konusunda, bir araştırma konusunda sonuçları sizlere aktarmıştık. Bu araştırma diyordu ki cep telefonu kullanıcılarının kimliklerini bilmesek dahi sadece konum bazlı bilgilerinden kim olduklarını çıkartabiliyoruz. En azından bunlara hiç kimse de olmayan benzersiz bir isim takabiliyoruz. Yani senin Taha olduğunu bilmiyor ama o objenin T isimli şahsa ait olduğunu biliyorlar hareket hal.
Şöyle bir şey söyleyeyim. Ben yine bir başka programda herhalde dile getirmiştim bunu ama bir analizciydi herhalde bunu söyleyen. Bana diyor bir kişinin diyor Foursquare'de 3-4 günlük şeyini dokümanını getirin. Ben diyor adamın siyasi görüşünden dini görüşüne kadar her şeyini size aktarayım diyor. Yani bu profilleri çıkarabiliyorlar artık insanlar.
Eskiden şeydi ya, bana arkadaşını söyle sana. Şimdi nereye gittiğini söyle, ne gezdiğini söyle. Sana kim olduğunu söyle.
Zaten şimdi burada şöyle bir çıkartım yapılıyormuş. 5 milyar kişiyi izliyorlar genel olarak nereye gitti, ne yaptı, ne etti diye. Ondan sonrasında ise acaba terör örgütü üyeleriyle bizim şüphe duyduğumuz insanlarla bir araya geldiler mi diye indeksliyorlarmış. Eğer siz yanından geçtiyseniz ya da onun oturduğu mekanda falan oturduysanız ayvayı yediniz birkaç kere rastladınız.
Basarınlar evinize.
Evet, çünkü o zaman şey diyorlarmış. Bunlar kesin kankiler. Görüşüyorlar.
Şey gibi, bir ilişkileri var. Gibi. Bir kişi diyor, bir kere görürsem tesadüf. İkinci de öldürüyor Çağatay'ı. İlki de tesadüf olur ama 2-3 olursa affetmiyorlar o zaman.
Şimdi burada şüphe uyandıran konu 5 milyar kişi izliyoruz demişler. Açıklamada şöyle olmuş. Tamam ama biz Amerika dışındaki 5 milyar kişi izliyoruz demişler.
Bizi zaten sıkıntı
şimdi,
yok zaten.
Şimdi burada hani şöyle bir durum var. Amerika'nın nüfusu kaç? Hani 5 milyar telefon aslında. 5 milyar kişi de değil. 5 milyar telefon takip ediyorlar ama hadi olsun olsun 3 milyar, 2 milyar kişi olsun. Demek ki dünyanın hepsini takip ediyorlar.
Yani 5 milyar kişi dediğin zaten dünyanın nüfusu zaten 6,5-7 milyar.
Evet, yani bu birazcık garip bir şeye gelmiş.
Milyon falan diyebiliyorum abi.
Hani işte 5 milyar telefon daha doğrusu. GSM kartı takip ediyorlar da.
Afrika'daki garibim insanlar yani onları onlar da zaten yok, geri kalan. İşte 5 milyar dünyanın geri kalanı olmuş oluyor.
Herhalde hepsini takip ediyorlar. Enteresan bir haber bu. Siz de artık takip edildiğinizi bilin, ona göre hareket edin arkadaşlar. Yani
takip ediliyorsunuz.
Evet,
falan yani
çok fazla hareketler mi?
WhatsApp'tan attığınız tık tık tık tık mesajlar öyle zannetmeyin ki görünmüyordu.
Ama ya geçen bana bir soru geldi üyemizden. İşte hangi mesajlaşma servisi daha güvenli dedi. WhatsApp mı?
Hiçbirisi.
BBM mi? Tabii ki hiçbirisidir. Hepsi güvenlik
altında. Arkadaşlar güvercinin ayağına bağlıyorsunuz. Güzel güvercin yani.
Bir de madem hani bu kadar önemli bilgiler paylaşıyorsunuz, telefon kullanmayın. Yani
buluşma ayarlayın.
Buluşma ayarlayın. Onu da dinliyorlar gerçi.
Bir de şey var ya, son olarak söyleyeyim. Hani artık takip etmeye de gerek yok zaten. Herkes nerede olduğunu hemen anında
çekin
buradayım.
Yapıyor,
tabii canım, evet, zaten kendileri gönüllü. Evet. Hani o bilgiyi içeriği sunmak için.
Evet, evet. Ne yazık ki böyle bir durum var. Yine ikinci haberimiz de Amerika'dan verelim. Amerika'da NASA, zaten uzay denince sanki bizim de kendi kuruluşumuzmuş gibi NASA hemen aklımıza geliyor.
Zenginin parasız yürüdü, çenesini yarar hesabı.
Ay'da bitki yetiştirme üstüne araştırmalarına devam ediyormuş. 2015'te Ay'a koyacakları bir kapsülün içinde bitkiler yetiştirip o radyasyonda ve yerçekimsiz ortamda nasıl gelişiyorlar, bunları da dünyadaki bütün bilim adamlarıyla açık bir platformda paylaşacaklarmış. Kapsülün içinde kameralar olacak. bitkilerin gelişimini, nasıl tepkiler verdiklerini, kimyasal analizlerini takip edebilecekmiş diğer bilim adamları da. Buradaki amaç da şu, uzun yolculuklarda, uzun uzay yolculuklarında astronotların aslında kendi yiyeceklerini kendileri yetiştirip bitkilerden işte meyve alsın, benzeri şeyler alsın. Bunlarla besin elde edip uzun yolculuklara devam edebilmesi öngörülüyor.
Yavaş yavaş oradan
benim
Mars'a
aklıma
kadar.
Evet. Geldi direkt ya, hani işte bilim kurgu filmlerinde olur ya böyle, işte başka gezegene direkt fanus koymuşlardır tüm gezegene falan. Hani içeride bitki, ondan sonra
yine
yetiştirmeye başlıyor.
Evet.
Hani böyle bir şey, ufaktan bir fanusun içinde ufak bir bitki, daha sonradan o taraflara doğru sanki.
Evet, Farmville'in Amerikan uzay versiyonu olacak herhalde.
Evet, yani hiç o
organik
açıklanan şeye...
Organik üründen sonra
organik ürün. Açıklanan şeye böyle gelmedi. Başka amaçları vardır falan. Hemen kafalarda soru işaretleri olmaya başlıyor. Buradan hemen oyun tarafına geçiyoruz arkadaşlar. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz iki hafta boyunca bizim programımızda da PlayStation 4 heyecanı vardı ki Mesut'un söylediği gibi geçen hafta 2 saatlik bir inceleme çektik ve gayet de keyifli bir video olmuştu. Şimdi PlayStation 4'ün tabii ki satış rakamları açıklandı. Şu ana kadar dünyada 2.1 milyon satmış durumda ki bana göre gayet başarılı bir rakam.
Zaten adamlar üretemedikleri için satamıyorlar şu anda. Evet. Öyle bir durum var. Amerika'da yok mesela. Ben yani, Ocak ayında Amerika'ya gideceğim. Oradan alırım diye umuyordum. Şimdi Türkiye'den alacağız.
Ya şimdi şöyle Amerika'da bir şey yok. Var. Türkiye'deki stok sıkıntıları da 9 Aralık'ta gideceğiz, konuşacağız. Stok konusunda da sorularımız olacak işte Sony yetkililerine. Hani Türkiye'de de muhtemelen çok büyük bir stok sıkıntısı olacak ama dünyada zaten gene bir
ya
stok sıkıntısı
şöyle
var.
Bir şey oldu. Ben Carrefour'da, Kozyatağı Carrefour'da gittim Sony Center'a. Kaç tane gelecek dedim, hani ismimi yazdırayım falan.
2-3 tane falan gelecek.
Bir de bir umutla gittim. Tanır manır belki de abi seninkinin üstte yazarız diye. Dedi ki bize, dedi 20 tane falan gelecek, 35 kişi sırada, seni 36 olarak yazalım dedi.
Eğer o dedi, ben Mesut Çelik beni nasıl falan diye.
Önden alın. Zaten baktım ki tanımıyor. Yok dedim, sen yazma beni kardeş dedim. Ben tıfıl tıfıl oradan uzaklaştım. Öyle bir durum var yani. Riskli bir durum var. Herkes isim yazdırmış. Ön siparişler verilmiş zaten. Büyük ihtimalle mağazadan gittim aldım diyen insan çok az olacak 13'te.
Yani şeyi de söyleyeceğim. Eğer 20 tane gelecek dediyse gene iyi. Çünkü ben hani duymuştum böyle 2-3 tane gelecek falan gibi böyle.
Ama şey dedi, biz en büyüğüz abi burada dedi. Bilmiyorum ne kadar doğru söylüyor.
Bize
her zaman dedi en fazlası gelir falan dedi. Orada da havasını yaptı. Evet. Dedim, beni tanımıyorsun dedim, konuşuyorsun.
Saksı değilim.
Saksı değilim. Teknoloji değilim.
Şey olayı var ya, tam Mesut kendisi işte beni tanımadın mı falan. Adam kendini övmeye başlıyor. En büyüğüz falan gibisinden. Yani stok sıkıntısı tabii ki var şu an. Almak istediğinizde de alamıyorsunuz. Bu Xbox için de geçerli. Hatta Xbox işte bir kullanıcı bir yerde bulamamış. eBay'de almış. eBay'den kutu içinde şey gelmiş, resim gelmiş sadece.
500 lira olup Twitter'a basmış.
Yazık.
Bir de öğrenci yani. Garip bir, hani İngiliz olsa
yani
da öğrenci falan böyle.
450-500 sterlin vermiş. İşte Die One Edition almak için. Bu özel ilk gün çıkan sürümü ya Xbox One'ın.
Şey
sıkıntı. Resim çıkmış direkt olarak.
Die One deyince Day One hani olarak şey yapmış. Ben de Die One deyince hani, bir şey var öyle. Şimdi oradan da ölüm haberi aklıma geldi. PlayStation'la ilgili de bir tane soygun haberi geldi. Bir kullanıcı diğer kullanıcındaki PlayStation 4'ü almış ama adamı da silahla vurup almış. Ölmüş yani şahıs.
Ya çok enteresan haber.
Böyle bir durum var.
Genel olarak konsol satışlarıyla ilgili yapılan açıklamalara baktığımızda Amerika tarafında perakendeciler 2 milyon mesela sadece PlayStation 4 için alıcının hali hazırda olduğunu söylüyor. Yani senin dediğin gibi olay tamamen üretimden kaynaklı.
Evet, ama bir GIF var Tala. Onu da bir görüntülemek istiyorum burada. Hani bu annesi. Black Friday'de, Kara Cuma'da koşan insanlar.
Zombi bir de, gibi.
Yani görülebileceği gibi insan birbirini eziyor zaten.
Şu anda arkadaşların görmüş olduğu GIF'te Xbox One standının yanından hani onu es geçerek.
Zaten no no please no diyor ya orada bir.
Evet, orada bir montaj yapmışlar. Dolmetrik.
Bomba ya.
Rahmetli diyelim.
Bu arada hani stok sıkıntısından bahsettik ama PlayStation 4'ün satılmadığı bir ülke var arkadaşlar. O da Brezilya. Çünkü konsol Brezilya'da 1850 dolardan hani o fiyata evet
hani
denk gelen bir fiyattan çıkmış.
Türkiye'de bulamazsanız oradan sipariş edebilirsiniz.
Yani Brezilya'da şöyle bir olay var arkadaşlar. Oyun sektörü gerçekten çok geride ve konsollar çok geç geliyorlar. Hani bize nasıl Xbox 5-6 sene sonuna gitti. İşte en son geçtiğimiz seneydi galiba, daha yeni PlayStation 2 resmi olarak satılmaya falan başlanmış.
Esas böyle herhalde vergiden yakınması gereken oyuncu kitlesi Brezilya'dadır diye tahmin ediyorum. Çünkü bu fiyatın oluşmasında en büyük sebeplerden birisi vergi.
Evet, orada işte 1850 dolardan satışa çıktığı için kimse tabii ki tercih
Brezilya'da etmemiş. Şimdi aynı ülkemiz gibi görülüyor. Hatta geleceği çok parlak ülkeler arasında. hani portakal yetiştiriciliği falan konusu dünyaya böyle öncülük edeceği, sırf o üretimlerle bile kurtulacağı falan konuşuluyor şu sıra.
Bizde konularda portakal.
Herhalde alıyor. Gazı veriyorlar diye bakıyorum çünkü fiyatlara
portakal
bakınca pek de kurtulabilecekler gibi durmuyor bir şey.
Portakal orada kal.
Aynen öyle bir şey olmuş onlara.
Sen portakal üretmeye devam et. Elin oğlu NASA ile çıksın uzayda portakal üretsin.
Ya 1850 de çok yüksek yani. Hani biz bile burada 100 işte dünya çapında bile 100 dolar inanılmaz tartışmalara sebep oluyor. Yani
en kötüyü göster buradaki yani. Kullanıcı ondan sonra de ki bak buna... Evet, ikna ol değil mi?
Kötünün iyisi.
Evet, buradan bir diğer habere geçtiğimizde arkadaşlar, yarın akşam VGX töreni, eski adıyla VGA töreni gerçekleşecek. Ve tabii bu törende yılın oyunları ödülleri dahil, ki biz de büyük bir merakla bekliyoruz. İşte GTA, Last of Us gibi büyük çekişmeler var her kulvarda. Yeni duyurular da olacak tabii ki. Bu duyurulardan ziyade Division ve Quantum Break gibi uzun süredir ses soluğu çıkmayan oyunların da yeni videosu gösterilecekmiş. Mesela Quantum Break'in bir oynanış videosu olsa mesela benim en çok merak ettiğim oyunlardan birisi, özellikle Xbox One kanadında.
Yani bu
yapımcısı yani Remedy, bir de bu işte kuantum fiziği böyle doğaüstü olaylar girince böyle merakım inanılmaz
seviyede artık. Geçtiğimiz hafta değinemedik. Geçtiğimiz haftanın haberleri arasındaydı. Remedy özel bir motor kullanıyor Quantum Break yaparken. Biliyorsunuz Quantum Break'in oynanışında zamanı durdurup zaman içerisinde farklılıklar yapabiliyorsunuz ve o parçalanma anında falan karakter ilerlerken hakikaten aslında CGI videoydu bizim izlediğimiz ama oynanışta da böyle bir görüntüyle karşılaşacağımızın habercisi oldu. Çünkü fizik kurallarını birebir aynı şekilde oyun içine aktarmaya çalışmışlar. Ben de çok heyecanlanıyorum. Division kanadında da oyun motorunu tanıtacaklar yanılmıyorsam.
Evet, ya Division'la ilgili şöyle bir gene yalın en azından E3 videosu gibi bir video görsek herhalde güzel olur. Çünkü tadı damağımızda kaldı artık onun.
Ya Ubisoft tarafında beni korkutan şey şu. Şimdi Assassin's Creed Black Flag ile ilgili çok video izledik. Müthiş görünüyordu. Oyun oynamaya başladık. Hiç de müthiş bir oyun değil.
Ama benim hiç heyecanım yoktu ya Assassin's
Creed. Ya ben oyunun ne bileyim heyecanlanıyordum. Hani grafikleri falan çok iyi duruyordu. O grafikler bile kurtarmamış oyunu. Genel olarak fizik mizik hak getire yani oyunda.
Yani orada şöyle söyleyeyim, Assassin's Creed'i de ben Gamescom'da da oynadım. Hani gene çok büyük bir beklentiye girmemiştim zaten. Hani beklediğim gibi bir oyundu ama Division, hani merak ettiğim için özellikle girdim. Yani E3'te gösterilen videonun aynısını tablet versiyonuyla birlikte hatta oynadılar yani. O yüzden hani grafiksel olarak pek kafamda soru işareti yok ama oynanış dinamikleri birazcık daha ön plana çıkan bir video gösterseler şöyle de iyi tadına varabilsek
evet,
diye düşünüyorum.
Yeni nesil aslında almamızın en büyük nedenlerinden bir tanesi de bu oyun olacak.
Evet.
Ya ve konsol sattıracak bir
ya
oyun
zaten
kapasitesi
Assassin's Creed
var.
Assassin's Creed gibi oyunlar genellikle geçiş oyunları oldu. Yani aynı şey Call of Duty için de söyleyebiliriz. Aralarında herhalde en iyi Battlefield kendini gösterebildi. Geçiş yani oyunu
Battlefield'in
olmadı.
İsminin aslında kuvvetli olduğunu da görüyoruz bu tarafta. Gerçi kullanıcılar merak ediyorlar. Yoksa
onu da konuşacağız.
Battlefield 4'ün de şu anda anası ağlıyor ama.
Yani grafiksel olarak filan yoksa sıkıntılı olarak konsollara aktarıldı
evet.
Biliyorsunuz.
Evet, buradan son olarak VGX ile ilgili Square Enix'in de iki tane yeni video göstereceği söyleniyor ki umarım bir tanesi Final Fantasy 15 olur. Her ne kadar siz ikiniz böyle
Final
bu ne filan diye böyle baksanız da beni inanılmaz derecede heyecanlandıran oyunlardan birisi.
Japonların bu turn-based oyunları beni çok sarmıyor.
Bu biraz turn-based değil aslında. Aksiyon RPG'ye kayıyor.
Ama, ben bir de Square Enix'in bu hayalet olarak kendi katilimizi aradığımız bir oyunu vardı. Şu anda ismi aklıma gelmiyor. Aslında evet. Square Enix yapmıyor ama yayıncısı Square Enix.
Murder Soul Suspect
öyle
bir,
şey, bir
şeydi.
Evet, o oyundan da bir görüntü bekliyorum ben. O da beni heyecanlandırıyor.
Yani o bu nesle geliyor bir de. Enteresan olacak ben de merak ediyorum. Ama Final Fantasy 15 ile ilgili umarım yeni bir video gelir. Her ne kadar umudum olmasa.
Onu sadece videolarını izleyin bence. Yani videolarını izleyin geçin. Senin 1'den 15'e kadar videolarını izleyin yetiyor zaten. Oyun oynamasanız da olur.
Çok şey konuşuyorsun. Videoyu izliyorsun. Mayın tarlasında geziyorsun.
Final ama öyle Fantasy. De videoyu izliyorsun. Ondan sonra oyunu açıyorsun. Yani benim gibi adam için
ya
değil
şunu,
o.
Şunu söyleyeyim. Hani şu anda mesela hatta bu yani tam çıkış tarihini bile hatırlamıyorum. Ben Final Fantasy oyunlarını çok severim. İşte Final Fantasy 13, 3 Lightning Returns falan çıkıyor. Hiç zerre heyecanlanmıyorum. Çünkü heyecanlanacak oyunlar var. Hani eski oyunları gerçekten çok başarılıydı. Özellikle 12'den sonra çizgisini kaybettiler. Ama bu 15. oyunun arkasında Tetsuya Nomura hani var. İsim olarak tabii ki size
Kingdom
belki yabancı gelebilir ama hani hem Kingdom Hearts'ın yapımcısı hem işte 7. oyun Cloud, işte Squall gibi
karakterlerin
çizeri yani eski Final Fantasy ekibinden kalan en önemli isim diyebiliriz
sana
aslında.
O
yüzden heyecanlanıyorum.
Reçete yani. Bravely Default.
Onu da oynayacağım ya. Mutlaka büyük merak evet merak ediyorum. Alacağım, oynayacağım. Yani.
Teknoloji tarafına geçelim artık. Çok fazla oyun geyiği oldu bu tarafta. Yok Final Fantasy'ymiş falan böyle keyifsiz haberler. Zaten Fallout da var. Onu da göstereceğim.
Fallout'u zaten
sonuçları yani, ortada yani.
Orada büyük bir hayal kırıklığı.
Ne diyorsak o. Ne diyorsak
büyük bir hayal kırıklığı.
Ben hayatımda böyle şey görmedim.
Konuşacağız onu.
Neyse gelecek şimdi. Xiaomi ile ilgili taşınabilir bir batarya haberi aktarmak istiyorum sizlere. Biliyorsunuz Çinli büyük bir üretici, hatta Google'dan da önemli isimleri kendilerine transfer ettiler. Böyle de konuşuldular. Hatta Çin'in Apple olarak geçiyor ama Xiaomi bize Çin'in Apple'ı demeyin diyor. Yani biz kendimize özel bir firmayız.
Biz yerel basıyız.
Böyle devam ediyoruz. 2011'de kurdular. Şu anda dünyanın parlayan yıldızı olarak görüyorlar. Çin dışında da henüz belli Asya ülkelerine satışları var. Avrupa'ya falan gelmemiş durumda Amerika'ya. Hani belki önümüzdeki birkaç yıl içinde de Avrupa ve Amerika pazarında açılacaklar. O zaman zaten yer yerinden oynar diye düşünüyorum. Firma en son olarak bir taşınabilir batarya duyurdu. Şimdi taşınabilir bataryalar ilgili geçtiğimiz günlerde biz bir inceleme yayınladık. Hatta birçok insan bilmiyor bunları.
Evet, Sony'nin de değil mi?
Evet, Sony'nin de bizim incelediklerimiz ama LG'nin de var, Samsung'un da var. Her firma üretiyor. Biz orada sadece taşınabilir batarya nedir bunu aktarmak istedik izleyenlerimize. Çünkü taşınabilir bataryanın nesini inceleyeceksin? İşte gücü belli. Evet. Kutusunun üstünde yazıyor zaten. Benim burada söylemek istediğim şey Xiaomi gibi firmaların, hani diyorduk ya üreticisi değil pili önemli diye. Xiaomi burada bir açıklama yapmış, demiş ki LG Samsung batarya kullanacağım. İkisi de zaten önde gelen pil üreticilerinden. Ve 10.400 mAh güç vereceğim diyor. 10.400 mAh ne demek? Mesela HTC One'dan bahsedeyim. 5 kere full şarj edebiliyorsunuz cihazı.
Yani, mükemmel.
Evet, 5 gün boyunca yanınıza taşıyın.
Hiç dolaştır, evet.
Aynen.
3110 şarjına eşdeğer bir şey yapmışlar.
Ama fiyat olarak alüminyum kasalı bu cihazı da 11 dolardan satacağız demişler. İşte kaç? Orada yer yerine oynamış. 11 dolar. Çünkü rakiplerine dolar. Bakıyorsun 100 dolara yakın fiyatları var.
Nasıl oluyor da Samsung rakiplerinin kullandığı bataryayı kullanıp daha ucuza mal edebiliyor?
Yani şimdi enteresan, bu firma sadece web üstünden satış yapıyor Çin'de de. Ama yani nasıl Almanya'da oluyor da 11 dolar diye ben de bilmiyorum. Yani ne yalan söyleyeyim bilmiyorum yani.
Almanya'nı döverler yani 11 dolardan.
Bir de bu patlama riski falan var mı? Onu birini alıp birkaç gün kullandırmak lazım.
Yok, Texas yani Instruments zaten yapmış mesela pili kontrol eden çipleri de. Böyle hep markalar bir araya gelmişler. Demek ki bu cihazlar bu fiyata da satılabiliyormuş.
Yani hem o, bizi yemiş o zaman.
Şimdi yani. Hem o olabilir hem de marka prestijini konuşturmak istiyor da olabilir. Hani belki de zararına satacak ama sonuçta ya ilk defa böyle bir şey
satamazsın yapacak. Böyle bir şeyi, ne bileyim.
Çin'de işçilik yok ya abi, yani sonuçta.
İşçilik olmasına malzemenin de fiyatı yok.
İşçilik parası almasıyla 90 dolar bir fark olması arada çok büyük bir şey. Ben Çin'i en kısa sürede o zaman oyun sektörüne de davet ediyorum. Oyun yapsınlar.
Ya yalnız şey de çok acı. Adamlar bu kadar yatırım yapıyorlar, işte Çin'in büyüğü falan olmuşlar. İşte Çin'le Apple diye anılmak da herhalde çok kötü olur.
Evet, yani burada istemiyorlar yani. Evet. O kadar şeyleri var, önüne
kim
geliyorlar.
Kim olsa istemez yani orada.
Şimdi bir diğer haberimizi de geçeyim. Buradan oyunculara birazcık seslenelim. MSI'nin GT serisi dizüstü bilgisayarları zaten popüler. Siz de kullanıyorsunuz, evet, incelemelerinizde. Evet. GT60'ın 3K ekranlı bir versiyonu da duyuruldu. GT60 20 olarak geçiyor. Bu dizüstü bilgisayarı özel yapan 3K ekranın yanında tabii ki 780 mobile, işte Intel tarafında Core 7 4700MQ yani quad core mobile 4700 işlemciyi taşıması gibi bir sürü donanımsal özelliği de var. Ama 3K ilk oyuncu bilgisayar olacak. Tabii burada 3K ilk oyuncu bilgisayarı üretmek iş değil. Önemli olan 3K'da 60 kare ya da en azından 30 kare ve üzeri full grafiklerde oyun oynatabilen bir oyuncu bilgisayarı yapmak, evet, önemli. Şimdi yine dedik 780 mobile ekran kartı var dedik. 780 mobile'i şöyle birazcık deştiğinizde masa üstünde GTX 770, 760 Ti arasında kalan bir GPU kart performansı var. Evet. Yani bu GPU tamam Full HD için çok yeterli ama yani 2K ve üzerinde
nasıl bir performans yani sergileyeceği muamma.
Çok yüksek bir performans vereceğini zannetmiyoruz açıkçası.
Yani şey var, hani bu ekran kartı masa üstünde bile 3K'yı kaldıramazken hani mobilde şeyde nasıl yapacak?
Evet, mobilde 2880'e 1620 piksel yani çözünürlükte oyun oynatmayı deneyecekler. Mesela Alienware'le Erdin'in yaptığı bir röportaj vardı. Orada Alienware yetkililerine soruyor. Diyor ki neden dizüstü bilgisayarlarınızda 2K, 4K monitörler kullanmıyorsunuz? Çünkü çok büyük bir üreticisiniz, yeni serinizi duyurdunuz ve hala da Full HD'de devam ediyorsunuz. Demişler ki şu an mobil platformda 2K ve 4K'yı sürecek donanım olmadığı için biz Full HD'de devam ediyoruz.
Yani
bana da mantıklı gelmişti mesela. Şimdi 3K oyuncu bilgisayarı hani olsun diye de bir ürün sürmek biraz garip.
Ya bu muhtemelen tabii fiyatına kadar fark ettirecek. Muhtemelen bayağı bir fark olacaktır ama hani sırf 3K isim şey olsun diye yapılan bir şeyse. Çünkü normalde hani ben GT serisini çok beğeniyorum oyuncu bilgisayar olarak. Hani çok ağır olsa da hani alıp koyacaksınız. Normal masaüstü
bilgisayarı. Zaten oyuncu bilgisayarını çok çok hafif, evet, olarak da
yani masaüstü bilgisayarı gibi kullandığınız zaman gerçekten de güzel performans veren, hani tabii çok yüksek grafik isteyen, işte Battlefield Ultra ayarlarda belki çok full 60 FPS oynayamıyorsunuz ama normal iyi FPS değerlerini yakalayan bir oyuncu bilgisayarı ama 3K'yı yakalaması çok zor.
Zor tabii.
Yani oraya baktığımızda bilmiyorum ne yapacaklar.
Evet, tekrar oyunlar cephesine dönelim. Zaten oyunlardan konuşuyorduk ama Battlefield 4 için arkadaşlar beklenen harita paketlerinden birisi olan China Rising çıkışını gerçekleştirdi. Ek paket dediğimiz ek haritalar sunan bu içerik, ayrıca ek sorunları da beraberinde getirdi Battlefield 4'de.
Bitmeyen şeyler.
Şimdi baktığımız zaman zaten Battlefield 4'ün mevcut hataları vardı. Oyun içindeki bazı hataları, özellikle sunucudan atma hatası çok büyük bir bence rezalet. Çünkü insanlar hani XP kasma dediğimiz karakterlerini ve silahlarını açması üzerine geliştirilmiş bir sistem var zaten Battlefield 4'ün. Bu sisteme tamamen karşı çıkan bir hata. Seni atması, oyunun hele sonlarına doğru çıldırıyorsun. Bir sürü silah falan açmışsın, hepsi gidiyor falan. Bu hatalar halen giderilmiş değil. China Rising ek paketiyle birlikte de azmış durumda. Hatta bazı platformda, örneğin Xbox One ve Xbox 360 platformlarında China Rising haritalarının bulunduğu sunuculara girmenin imkanı yok. Yani giremiyorsunuz bile. Oyun içine girip atılmayı geçtim. Hani oyuna giremiyorsunuz bile. Bunun üzerine DICE tarafı işte bir açıklama yaptı. En kısa sürede bu hataları gidereceklerini söylediler. Hatta EA, biz bir dahaki DLC paketini erteleyeceğiz. Bu sorunlarla uğraşana kadar da yeni bir paket çıkarmayacağız dediler. Ki yani EA dediğiniz adam bildiğiniz sömürge üzerine kurulu bir yayıncı firma. Bunların hepsinden öte mesela Patrick Bah, Dyson, Battlefield dediğimizde en önde gelen isimlerden birisi. Oyunun tasarımcısı. Oyun esnasında oyundan atılıyor. Ve oyunu atan admin... Oyunu düzelt, ondan sonra gel diye bir not düşmüş altına. Bilmiyoruz admin şu anda halen görevinde mi değil mi ama helal olsun diyorum ben. Tebrik ediyorum. Gerçekten de yani, isteyen bir iş.
Süper bir şey bu. Hani direkt olarak adama atmak, oyunu yapan baş tasarımcısı Patrick Beck. Ya burada sıkıntı olan taraf, düşünsene harita paketini almışsın premium. Bir de 17 Aralık'ta normal kullanıcılara açılacak. Şu anda hani premium hesabı olanlar girebiliyor. Ama işte Xbox One'ın var veya Xbox 360'da oynuyorsun. Premium'a da parayı vermiyorsun çatır çutur.
Premium giremiyorsun fiyatı yani.
Yani giremiyorsun.
Dolar, böyle bir şey olamaz. Oyuna veriyorsun. Yani. 40-50 pound premium'a veriyorsun. Şu çektiğin çile.
Ve giremiyorsun oyuna.
Daha yani. Biçilmez yani evet. Hakikaten. Yani.
Zaten PC'deki yayınlandığında lekler oynanmıyordu doğru dürüst bir şey. Evet, yani çok fazla sekiyordu.
Mesela One Shot Kill diye bir problemi var oyunun. Yani tek mermide rakibi öldürebiliyorsun. Diyorlar ki yani bu arada China Rising ile birlikte de arkadaşlar oyuna yeni bir güncelleme geldi. Hataların giderilmesi üzerine yapılmış bir güncelleme bu ama diyorlar ki bu hata giderildi mi bu güncellemeyle birlikte? Adam diyor ki hem evet hem hayır. Niye? Biz diyor iki türlü kaynaktan oluşuyormuş bu hata. Bug olan problemi hallettik ama sunucu kaynaklı, hani sunucunun gecikmesinden dolayı oluşan bir şey de var diyor. Yani adamlar hiçbir şey yapabilmiş değil. Bilmiyorum. Aceleye gelmiş gibi gözüküyor.
Ya burada zaten
biraz hani aceleye geldi.
Şey var hani Killzone'da da konuştuk biz bunu. İşte bu özellikle yeni nesille geçişte hani her zaman oluyor ama seri olarak çıkan oyunlarda ya hep bir eksiklik var yani. Tam olarak oyun bitmeden işte diyelim ki Assassin's Creed'de de böyle çok fazla bug'la karşılaşıyorsunuz. Çünkü oyunu duyuruyorlar. Duyurduktan sonra diyor ki kardeşim bu tarihte çıkacak yani. Belki de yeni başladılar.
Ya Battlefield'in şöyle bir enteresan çok zor yani. Battlefield serisinde genelde single player modu, tek kişilik görev modu berbattır. Multisi oynanır. Battlefield 4'te tek kişilik görev modunu çok iyi yapmışlar. Ben çok keyif alarak oynadım. Çok keyifli bir tek kişilik görev modu ve senaryosu var. Hemen onun ardından multiplayer'a geçiyorsun. Sorun. Hep sorun yani onun üstüne. Herhalde bu sefer yanlış yere odaklandılar. Oyundan biraz fokusları kaydı.
Ya ben şunu anlamıyorum yani utanmadan 40-50 yani premier olmak için para isterken istiyorlar da yani bu sorunlar karşısında yüzleri kızarmıyor mu acaba? Çok merak ediyorum.
Yok kızarmıyor. Ya en azından premium.
Çünkü oyunun fiyatı 60-50 dolarda öyle 110 pound, Türkiye'nin parası 300-400 liraya neredeyse gelecek vaziyette. Ama buna rağmen yani stabil bir görüntü sergileyemiyorlar. Yazık yani.
İşte şey var şu an premium alan mesela diyelim ki giremedi oyuna, o oyuncunun hakkı ne olacak yani? Bardaki,
giremiyorlar da zaten.
Tamam, sana bunun parasını iade ediyoruz ya da bir dahaki oyunda premium'u bedava vereceğiz.
Yok şey yapıyorlar işte XP. Etkinliği falan yapıyorlar. Of, çift XP'de durumu kotarmaya
zaten, ya
çalışıyorlar.
Bu XP etkinliğini de ben mesela hiç anlamam yani. Zaten benim oyunu oynamamdaki amaç XP kazanmak. Evet, yani doğru. Hani keyif almak için. Sen bana birdenbire 10.000 XP versen ne olur yani? Ben o silahları tek tek açmadıktan, denemedikten sonra. Bu da ayrı bir tartışma konusu.
Bir sonraki haberimizde GTA'dan bir başka oyun dünyasının fenomen oyunlarından birisi. İçerik yöneticisi videosu sızmış ama bence bundan biraz daha etkileyici bir haber var ki Lindsay Lohan Rockstar'ı dava etmiş. Biliyorsunuz GTA 5'in posterlerinde böyle bir elinde iPhone benzeri bir telefonla birlikte poz veren bikinili bir ablamız vardı.
Evet.
Ben onu Kate Upton'a benzetiyordum. Lindsay Lohan kendine benzetmiş.
Bana benziyor demiş.
Bana benziyor bu. Size dava açacağım falan demiş. Benim vücut haklarımı kullandınız falan.
Hatta şeyi de söylemiş. Bu oyunu oynayanlar bilir. Bir paparazzi görevi vardı işte. Motosikletin arkasına biniyorsunuz. Limuzindeki şeyi kovalıyorsunuz. Gene bu işte ünlü bir manken.
Ha oyundaki. Evet.
O da benim falan demiş. Tam moda girmiş orada.
Yani
Rockstar'a dava.
Lindsay Lohan dünya ahiret bacımızı. Ama ben oradaki bikinili karaktere pek benzetemedim. Belki şu anda ekranda da görüyordur arkadaşlar. Ya bence, veya Google'da aratırlarsa zaten çabuk ulaşabilirler.
Bence baktı 1 milyar dolar işte satış falan böyle.
Ne kadar, ne kadar yok. Bir de şimdi falan. Şey tabii ismi de gündeme geliyor. Oyun camiası da bu hatun kimmiş diye bakacaklardır tanımayan varsa evet. Da yani.
Tabii Google'da en çok aranan bayan ünlüler arasında ismi evet, tepeler çıkacak.
Yerini alacak. Teknoloji tarafından yine bir ekran kartı haberiyle devam edelim. Biliyorsunuz 780 Ti çıkışını gerçekleştirdi ve çıkar çıkmaz da aslında iddialı bir ekran kartı olduğunu gösterdi. Ve devam ediyor firmalardan özelleştirilmiş duyurular. Gigabyte'dan 780 Ti Gigaz Edition duyurusu geldi. 3 fanla soğutulan özel bir ekran kartı. 875 MHz olan GPU hızı 1085 MHz'e arttırılmış. Yani 1 GHz'in üstüne çıkılmış. Boost devreye girdiğinde ise 1150 MHz'e çıkıyormuş ekran kartının GPU hızı ki zaten hızlıydı. Çok daha hızlı hale getirilmiş. Ama burada bir hani kafaları karıştıran durum var. 6 GB olacak diye bekleniyordu 780 Ti'ların hepsi. Bu özelleştirilmiş kart 3 GB olarak geliyor. Hani hem özelleştirilmiş Gigaz Edition isimli bir kart hem de bellek kısmından kırpılmış olması biraz enteresan bir durum oluşturuyor.
Özelleştirmişler işte
adam. Bayağı bir özelleştirmişler. Elden geçirmişler. Ama kartın genel görünüşü gerçekten çok hoş. Hızlıydı, daha hızlısını istiyorum diyenler için de çok iyi bir alternatif olduğunu düşünüyorum ben bunun. Bir diğer haberim de USB ile ilgili. Şimdi USB portu gerçekten hayatımızı kolaylaştıran bir teknoloji. 1.0, 2.0, 3.0 derken gitgide hızlandı. Şimdi en son en çok tartışılan konu USB portunu biliyorsunuz tutturma konusunda hep bir zorluk vardır. İlk bir sokarsın ters.
Sağ mı oldu, sol mu oldu?
Sonra böyle bir döndürürsün, düzünü takarsın filan. USB 3.1 ile beraber artık bu dertlerden kurtuluyoruz. Hem USB portu hızlanıyor. 2 kat daha fazla hıza erişecek. USB 3.0'ın üstüne 2 kat daha koyup 10 gigabit per second veri aktarımımızın ulaşacak. 100 watt güç çekebileceğiz üstünden. Ve aynı zamanda artık ters taktın, düz taktın derdi bitiyor. Type-C isim yeni bir konnektör tipine geçiyorlar. Nasıl takarsanız takın giriyor.
Jack gibi.
Lightning portu gibi.
O iyi, iyi olmuş ya. Özellikle böyle sürekli arıyorsun kablo aşağıdaysa
kasan. Hani kasan çok böyle kolay ulaşılamayacak bir yerde aşağıda, işte aşağıda başlıyorsun böyle bir
karıştırmıyor değil mi
oraları? Gölge oyunu böyle gözlerle.
Cep telefonları için de ayarlı olacak tabii. Cep telefonları şarjları da hepsi değişecek ama orada şöyle bir sıkıntı vardı. Micro USB ile beraber ne güzel standarda kavuştu. Bütün cep telefonları aynı şarjı kullanıyor diyorduk. 2015'ten itibaren çıkacak cep telefonlarına büyük ihtimalle bambaşka bir port olacak.
Geriye dönüş olmayacak yani.
Evet, orada bu sefer geriye uyumluluk da olmayacak ama lazımdı. Yani
iPhone hani 5'te de baktığımız zaman böyle bir değişiklik oldu ama çok...
Ya iPhone'daki aslında değişimler zaten köklü ve kullanıcıyı mağdur eden oluyor da biz PC tarafında çok alışık değiliz geriye uyumsuz teknolojilere.
Benim gördüğüm teknolojide kolay kolay geriye uyumluluk hele son dönemde çıkan hem konsollarda hem telefonlarda olmuyor. Herhalde pek de zorlamak lazım.
Burada şeyi de hani es geçmemek yalnız çektiği güç çok daha fazla muhtemelen USB portundan daha böyle...
Şimdi zaten direkt monitörler çalışabilecek, daha güçlü monitörler çalışabilecek. Şu anda çalışan LED monitörler vardı. Bunun haricinde 100 watt güçe baktığımızda mini bilgisayar bile USB çok portundan şöyle tamamen gücünü alıp çalışabilecek hale gelecek. Belki çok daha gelişmiş web kameraları görürüz. Ne bileyim üstte ışığı mışığı olur.
Ters düzden ziyade bu çektiği güç daha böyle teknik.
Tabii yani önemli. Çok daha farklı şeyler olur. Bir de tabii ki artık tabletiniz USB portuna taktığınızda çatır çatır şarj olacak orada.
Evet, o da önemli.
Çünkü zaten çok daha fazla güç çekebiliyor. Tabii güç kaynağınızın da kaliteli bir güç kaynağı olması lazım ki USB portundan 100 watt çekildiğinde o da sistemi beslemeye devam edebilsin.
Sistem kapanıyormuş sadece USB.
Tabii ya zaten şimdi 100 watt diyorlar da inan ilk çıktığında al 100 wattı çekmeye çalış büyük ihtimalle kasanın o üstünde USB kablosu erir yani. Ona Çinliler daha hazır değillerdi bütün üretici ama test etmek lazım gerçekten hemen çekilebilecek bir şey değil. Ben de son olarak şeye değinmek istiyorum teknoloji kısmında. PlayStation 4'te satışlarda 2.1 milyon aşıldı deniyor ama bu bazı internet servis sağlayıcıları da düşünmeye doğru itmiş. Çünkü biliyorsunuz PlayStation 4'te oyunlar işte 40 GB'ya yakın boyut kaplıyorlar. Evet. 36 ile 40 GB arasındaydı şimdiki oyunlar. Bunlar internet trafiğini gitgide arttırıyor. Acaba Avrupa'da demişler internet altyapısı bunu ne kadar kaldırabilecek? Bu kadar yüksek satış ardından.
Avrupa düşünüyorsa bay bizim halimize.
Ama en son Super Online'ın da bir açıklaması vardı. Mesela şu an Avrupa ülkeleri arasında Türkiye haneye ulaştırdı. Yani 1 gigabit per second'da internet hızına erişebilen hane sayısı bakımından Avrupa'da lider ülkelerden bir
tanesi. Yani şimdi daha önce bir özel bir firmanın yine böyle bir açıklaması vardı. Ama işte dünyanın en
3G 4G'yi döver.
Hızlı hızlıydı falan filan gibi bir muhabbet ortaya çıkmıştı.
iPhone'lu şey yaptı.
Öyle olmadı ortaya çıktı. Yani şimdi bu ona benzer bir şey ortaya çıkabilir mi diye insan merak ediyor.
Yani kaç hanenin 1 gigabit per second'ı aldı değil de kaç kişinin kotasız olarak 100 megabit aldığı önemli herhalde.
Bunu açıklayan kimdi?
Süper Online.
Süper belki Online değil de bir Avrupa'dan biri açıklasa belki biraz daha hani şey olabilir mi bilmiyorum.
Diğer bizden daha iyi bir konuda deseler inanırdım.
Orada evet burada bir fiyat beyin durdu zaten.
Fiyat performans ve hız karşılaştırması yapmak lazım diye düşünüyorum. Ama haklılar aslında. Gerçekten trafik oldukça fazla artacak.
Kesinlikle.
Kotalı kullanıcılar ne yapacak bilmiyorum. Ben PlayStation 4 deneme için alıp eve götürdüğümde hani kurdum. Dedim oyunların iyisini deneyelim. Çünkü incelemesini yapacağız sonuçta. Cihazı deneyimlememiz lazım. İlk gün şey
sömürdüm diyor.
Kota bitti zaten. Ha, 50 evet. GB indirme kotam bitti.
Bir ya zaten bizde hani haneye ulaşmadan ziyade bu işte fiyat ve kota konusunda çok büyük sıkıntılar var tabii ve altyapı konusunda tabii ki.
İlerleyen dönemlerde konsollar tamamen dijital oyuna geçiş yapacak. Bu bir süreç. O zaman ne olacak? Hani şimdi mecbur desin yine kutuludan devam edebilirsin ama ilerleyen dönemlerde ne olur?
Kotanın kalkması lazım deyip hemen buradan gene
kutulu oyun fiyatları.
Türkiye'den bahsettik. Evet, Türkiye'de gene enteresan bir haberle karşınızdayız arkadaşlar. Türkiye'nin en büyük oyun dağıtıcı şirketlerinden birisi tabii ki Aral. Hatta neredeyse tekel olduğunu bile söyleyebiliriz. Yeni nesil için oyun satış fiyatlarını, kutulu satış fiyatlarını açıkladı. PlayStation 4'te şöyle listeyi ben birkaç tane oyunu söyleyeceğim. Assassin's Creed 4 220 TL, Battlefield 4 210 TL.
Yarabbim şükür.
Injustice 200 TL ki çok önceden çıkmış bir önerdi PlayStation 4 versiyonu çıkmış. Call of Duty Ghost 230 TL. Şöyle en ucuzuna yine bakıyorum. Lego Marvel Super Heroes var 200 TL ki bence hani yeni nesil alınması gereken.
PlayStation 4'ün belki de ilk alınması gereken oyunlardan biz evet. İncelemeden onu atladık, hasta hata ettik. Evet, ben sonradan evet. Demosunu indirip Lego baktığımda.
Lego Marvel efsane ya. Şu anda da onun incelemesini yapıyorum zaten.
Buradan evet, hakkını verelim yani. Arkadaşlar. Gerçekten de hani belki bu şey listede en çok hak eden oyunlardan evet. Bir tanesi olabilir. İşte FIFA'yı söyledik galiba. Ondan sonra NBA 2K var 240 TL. NBA Live 14 210 TL. Hani yok. 200 TL'den aşağı
oyun. Sanki oyun fiyatlandırmasını şey gibi yapmışlar ya. Bu oyun biraz daha iyi. Bunun fiyatına bir 20 ekle. Evet. Bu oyun Lego ya bu. 200 yap.
O 200 yap.
Sen çünkü şeyde ben mi yanlış hatırlıyorum? USPSN'de hep satmışlar değil mi bu oyunu?
Evet ya USPSN'de hem de normal yurt dışında da hani işte Call of mesela bir 10 dolar falan fark eder. Diğerleri yani, hep standart 60 dolar falan.
Ben yani. Şunu anlamıyorum. Ya Sony gibi bir firma çıktı ve dedi ki yeni nesilde oyun fiyatları artmayacak. Bunun üzerine Amerika'da satılan oyun fiyatları belli. Avrupa'da satılan oyun fiyatları belli. Türkiye'de niye böyle bir atlama yaşanıyor? Yani 180 liraya zaten satıyordun. Ne oldu da 200-200 liranın üzerine çıkıyorsun? Ya sebebi nedir? Bunun bir açıklamasını yapması lazım.
Ya şimdi şöyle bir şey var. Biz orijinal oyun kullanın deyince kullanıcılar şey düşünüyorlar hemen. Ya Türkiye'de orijinal oyun fiyatları pahalı. Niye orijinal oyun alayım? Steam'den zaten aldığın oyun Türkiye'den alınmıyor. Gözüküyor. Evet. Yani Türk kullanıcısı aldığı gözüküyor ama yurt dışı fiyatından satın alıyorsun. PSN üstünden de aslında Amerika PSN üstünden alışveriş yapabiliriz. Yani bunu söylemek lazım. Amerika PSN'den aynı oyun yarı fiyatına geliyor zaten.
Evet.
Ya hatta Amazon'dan falan dijital şeyler gerçekleştiriliyor. Kampanyalar. Ya bakıyorsunuz daha yeni çıkmış Killzone mesela PlayStation 4'ün en iyi oyunlarından birisi, en iyi çıkış oyunlarından birisi. Adam 40 dolara falan satıyor. Alın diyor ya, alın. Ya bak şey var, rekabet var. Bizim en büyük problemimiz herhalde rekabet ortamının oluşmamış olması. Sadece ben vergiler falan...
Ya onlar da problem ama hani burada şey olayı var. Senin de söylediğin gibi şimdi tamam eskiden 60 dolardı. Şimdi de 60 dolara yurt dışından işte oyunları alabiliyorsun. Hani yurt dışındaki bir kullanıcı da eski aldığı oyunu gene 60 dolara alıyor. Oradaki parakendeciler de firmadan demek ki aynı fiyata satın alıyor ki kendi karını koyup satabiliyor. Biz de 60 dolara diyelim ki işte 50 dolara alıyordun 10 dolar üstüne koyuyorsun falan. O fiyata alıyordun 180'e sattığın zaman kar yapabiliyordun demek ki. Ya ne oldu da bu ya zaten böyle bir sıçrama yaşandı?
Ya ben Perşembenin şimdi şeyi de anlamıyorum ama şimdi aralı da sadece suçlamamak lazım. Evet. Türkiye PSN fiyatları da uçuk.
Evet.
Yani o da normal
dijital
değil.
Ya Cuma'nın gelişi Perşembe'den belli olur. GTA 5 bu neslin oyunuydu. 220 liradan bilmem bir perakendeci bizim burada satışa çıkarttı. Şok oldum. Niye? Adı GTA 5 ya alınacak. Hazır öyleyken adamlar hemen orada böyle bir zeytinyağıyla yağlıyorlar. Buyurun kardeşim alın. Yani bilmiyorum bana çok şey geliyor ya.
Ya aslında kullanıcılara belki de yurt dışından nasıl oyun alınır diye bir video çekip anlatmak
olabilir
lazım.
Olabilir yani çok fazla çünkü alternatif
çünkü Shopee'dan falan sipariş veriyorsunuz çat kapınıza kadar 3 günde geliyor zaten.
Evet. Yani işte.
Yani bir de tamam hani şey var işte Türkiye oyun piyasasına tamam destek olalım. Hani işte Shopee'dan alıyorsun 60 dolar 120 hadi diyelim ki 130-140'a geliyor diyelim yani. Yani 140 ile 220-230 arasında çok büyük bir fark var yani. Tamam yani orijinal. Türkiye'de... Ya gene orijinal, yurt dışından orijinal ama...
Şöyle bir şey var, normalde şimdi yani, bu firmalar ithalatçı firma. Bunlar da ithal ediyorlar, tam şey falan var, karnını koyup satıyorlar. Sen Shopee'den al, karnını koy, sat, yine daha ucuz satarsın.
Ya tam onu diyecektim, sanki
yani
şimdi şey olay var.
Yani ithalatla falan uğraşma, isteyen kullanıcıya Shopee'den getir, üstüne karnını koy, sat.
Zaten benim garipsediğim nokta bu. Yani Sen şimdi Shopto'dan falan getirsen işte zaten satış işte 100 kaç tane alırsan artık. Tabii çok büyük rakamlar aldığın zaman işin boyutu değişiyor ama hani normal birinci elden değil ikinci elden de alsan ticaretine başlasan yurt dışından mal getirmeye
hani perakendeci gene daha ucuz evet, işte, evet. Değil.
Sen şimdi hani işin kaynağından alıyorsun oyunları. Yani nasıl bu fiyat bu kadar oluyor bilmiyorum. Konuşmak lazım. Belki de onları da dinlemek
bir
lazım.
Bir açıklaması belki vardır belki. Belki de çok farklı var. Vergi
zaten
dinlemeye giriyorlar.
Zaten benim sevmediğim noktalardan birisi yani bunun açıklaması tam olarak yapılmıyor. Belki de hani dinlesek diyecek ki ya böyle böyle şu geliyor bu geliyor oturup hesaplasak belki gerçekten de bu rakamları buluyor. Ama bunu da açıklamadıkları zaman ya diyorsun ki bu 80...
Ya şimdi zaten şöyle bir şey var onu söyleyeyim. Bu parakendeciler var ya hani işte büyük mağaza zincirleri isim vermeyeyim şimdi yanlış tabii, anlaşılmasın.
O, onlar zaten
bunların
ayrı.
%25 karı var. Şimdi %25 deyince bazı arkadaşlar amma attın abi o kadar yüksek olur mu diyorlar da arkadaşlar en az %20 birçok üründe %35 %45'e kadar da gidebiliyormuş
normal
bu.
Normal market zincirlerden
market
bahsediyorum.
Market zinciri bu kar marjini istiyormuş zaten. Diyormuş ki sen bana böyle kar ettirmezsen sen bunun fiyatını sabitlemezsen ben satmam bunu diyormuş.
O zaman kaynaklanan.
Yani Türkiye'de şöyle garip bir durum var. Rekabet artıyor diyoruz. Rekabet arttıkça kullanıcıya binen çok daha fazla artıyor. Çünkü mağaza zincirleri şey değiller. Rekabet edip fiyatı böyle çok düşürmüyorlar.
Kendim ne kadar çok arttırabilir.
Tabii kar marjları çok yüksek tutuyorlar.
Şey o zaman burada hani tamam onlar şey oluyor ama şeyin web sitesinden aldığın zaman da aynı fiyata.
İşte web sitesinden alamıyorsun çünkü online diyor ki o retail market. Eğer diyor web sitesinde benden ucuza satarsan diyor bunu. Ben satmam senin ürününü diyor.
Abi çok saçma.
Ben anlatabiliyor muyum? Evet, orada abi. Öyle bir ikilemde kalıyor bu firmalarda. E doğal olarak ne yapıyor? Bir kendi kar edecek. Bir de %25 onu ekledin mi? E zaten oldu sana Avrupa fiyatı. Ya, yani %25 düş bundan. Çok Avrupa şey. Fiyatı oluyor evet, zaten.
4 oyun.
Ya o zaman eğer hani böyle olduğunu diyorsan bu fiyatların yüksek olmasının şeyi kaynağı belli yani.
Öyle canım yani ben birçok üreticiyle konuşuyorum teknoloji sektöründen. Hepsi şu an ondan dert yanıyorlar.
O zaman suçlayamayız.
Hatta hani bir üretici var yine ismini vermeyeceğim. Bazı ürünlerini özellikle bu büyük zincirlere sokmayacak ki Amerika fiyatıyla benzer fiyattan satabileyim diye. Diyor ki bu zincirlere soktuğum anda diyor %25 binecek üstüne bir anlamı kalmayacak. Biz özel fiyat aldık diyor üreticiden. Şimdi diyor. Büyük zincirlerde olmayacağım. Sadece webde olacağım. Ama diyor Amerika fiyatıyla aynı fiyattan Türk kullanıcısı satın alabilecek diyor.
Mükemmel yöntem. Bence evet. Yani hani bu oyun için demiyorum. Oyun tarafını da yapması lazım bunu ama diğer firmaların da birleşip bir ultimatum yapması lazım ki şey olsun yani ya kardeşim bu
İşte bu böyle... nasıl oluyor biliyor musun Ersin? Sen yapıyorsun. Talha yapmayınca sen ayvayı yiyorsun kısacası.
Evet orası.
Yok yani... ya bana gelmez o iş. Yani...
Öyle bir şey oluyor. 5 çok
lira
üzücü.
23 lira kazanmak mı?
Yani
olmaz
burada yani. O zaman hani şeyi de söyleyeyim. Tek bir firmaya da yüklenilmemesi lazım yani. Tabii
yani o yüzden
ki,
şimdi
o tarafı
burada
da dinlemek lazım.
Hedef Aral gibi gözükebilir ama bu işin çok boyutlu bir iş bu. Ticaret dediğiniz olay öyle 3'e getir 5'e sat değil. Bu mağazalarda, zincir mağazalarda ne yazık ki fiyatların yüksek olmasında ana etkenlerden bir tanesi.
Mesela ben onu biliyordum ama hani web'e de müdahale ettiklerini mesela bilmiyorum işte. Orada öyle ucuza satarsam
tabii,
ben satmam.
Adam ucuza sattırır mı canım orada?
Yani direkt şey ya böyle otopark mafyası olmuş.
Değişik bir olay var. Hatta kafa parası falan alıyorlar firma o zincir mağazaya girmek istediği zaman. Şey,
değnekçiler falan var mı?
Evet, o...
Değişik bir duruma doğru gidiyor. Ben kısa kısa birkaç teknoloji haberini sizlere aktarayım.
Çok enteresan.
Bir
ya.
Tanesi Philips'ten geliyor. Biliyorsunuz Philips aslında LED aydınlatma konusunda uzman bir firma. Aydınlatma konusunda uzman bir firma. Görüntülemeyi geçiyorum. Zaten o tarafta uzun yıllardır deneyimi var. Ve şu anda firma LED aydınlatmayla çalışan halılar üstünde çalışıyor.
Allah Allah.
LED aydınlatmalı halı mı?
Evet. Halı yürürken işte oklar çıkıyor buradan git yazılar yazıyor.
Ha.
Hoş geldin filan tarzında. Bir partide halı da ışığa katkı sağlıyor coşuyor vesaire falan coşuyor. Ve normal bildiğimiz halının içine yerleştirilmiş olan LED'ler mevcut. Şu anda zaten kısa bir demosu var. Philips tarafından yayınlanmış. O demoya bakıyoruz. Enteresan bir teknoloji olmuş. Otellerde falan özellikle çok iyi. Mesela RFID ile diyelim ki teknoloji sizi anladı. Buradan gelin Mesut Bey odanız bu yönde diye halı yazsa mesela güzel. Bitti gitti.
Çok pardon güzel. Girişlerine
benim
falan.
Aklıma direkt şey geldi.
Senin aklına direkt orası geldi tabii.
Benim aklıma da direkt şey geldi. Hani eve giderken paspas oluyor ya hoş geldin falan yazar. Giderken hadi naş falan güle güle. Ona göre değiş.
Paspas falan da olabilir tabii öyle şeyler ama otellerde havaalanlarında mesela... Bu tip hastane gibi yerlerde falan.
Havaalanlarında aslında çok işe yarayabilir bence.
Yani bence direkt en kullanılacak yeri otel.
Oteller çok iyi zaten. Asansörden iner inmez senin geldiğini biliyor kartından zaten sistem. Odana doğru buradan gidebilirsin dese ya da hoş geldiniz falan gibi yazılar çıksa.
Hoşuna gider.
Süper olur evet. Gerçekten güzel bir teknoloji. Bir diğer haberde Amerika'dan yine NASA için geliştirilen yeni uzay elbiselerinin astronotların giydiği bu uzay yürüyüşlerinde. Vücut ısısıyla kendi elektriklerini üretip en azından radyolar yani radyo haberleşmesi ya da içerideki sensörleri aktif edebilecek hale getirmesi üzerine çalışılıyormuş.
Aynen.
Sadece insan ısısından radyo haberleşmesi ve içerideki bu takip sensörleri, kişinin sağlığını takip eden sensörler devreye girdiğinde en azından diyorlar bataryadan ekstra güç çekmek zorunda kalmayacağız, bataryayı küçültebileceğiz. Çünkü astronot elbiselerinin, uzay elbiselerinin en büyük tehlike o bataryalar saçıyormuş. Bataryanın elbisenin içinde olması kazalara da davetiye çıkartıyor, riskleri arttırıyor deniliyor. Bu teknikle bataryayı biraz daha küçültüleceği konuşuluyormuş ki daha deneme aşamasında.
Isıyla birlikte çalışan.
Ama garip bir teknoloji. İnsan ısısıyla bir radyo haberleşmesini yapabilmek ya da bir sensör aktif edebilmek büyük bir olay bence.
İletken, direkt iletkeni kullanıyorlar yani.
Ya garip bir durum var orada. Hani
böyle acılı şalgamı yiyip gireceksin içine, of ne enerji çıkartırsın biliyor musun? Tek başına Mars'a gidersin öyle.
Bir diğer haberde insan sav araçlarıyla ilgili, biliyorsunuz daha öncesinde ders notlarını biz insan sav araçlarıyla sunan kurumlardan TV2'deki programımızda bahsetmiştik. Amazon da şimdi bu işe merhaba dedi ve Prime servisiyle beraber kullanıcılara yarım saatte istedikleri ürünü böyle teslim edebileceğinden bahsediyor özel noktalarda.
Zor, o iş zor.
Ya bu biraz viral gibi geliyor bana zaten. Şu anda atmosfer biraz da yani
onu şey yapıp indirirler aşağı, havada indirirler.
İndirmenin yani ötesinde 3 kuruş bir şey sipariş verse adam, alsa kaçırsa şeyi, drone'u. Zaten firma Ayva'yı yedi yani, o dronların maliyeti çok yüksek.
Yani bir de hani
Türkiye'de onu taşla şey yapıp indirir.
Şimdi o adam kaçırsa sonuçta giden yer belli ama yarı yolda ben airsoft silahlarıyla Mesut test atışı yaparım orada.
Ya da kuş çarptı düşürdü gibi.
Evet. Hadi bakalım kim ödeyecek?
Ya da birinin kafasına düştü, adamı öldürdü.
Ne olacak?
Sipariş veren mi sıçtı, firma mı sıçtı gibi. Yani bu kadar drone'un havada uçuşu olması zaten pek akıl mantık işi değil.
Bu biraz şov amaçlı.
Hemen UPS'e demiş ki biz de düşünüyoruz böyle bir şeyi falan.
Biz de yapacaktık da işte.
Biz de yapacaktık da. Domino's biliyorsunuz şey yaptı. Bir tane viral kampanyası yaptı. Sanki böyle pizza teslim ediyormuş gibi pizza teslimatı videosu var. Şu anda ekranlara geliyor. Bunlar hep atış videolar. Yani böyle teknoloji şu an hala hazırda çalışır durumda.
Ben olsam mesela şu UPS'in yerinde de ya biz düşündük de milleti kafasına falan düşer de ölür diye şey yani
biz uzaydan direkt göndereceğiz derim. Bir tane 3 boyutlu video yayınla. Koy zaten konuşuluyor bütün. Televizyona falan çıkıyorsun. Evet. Ne kadar mantık dışı olsa da konuşuluyorsun.
Evet, enteresan. Buradan yine enteresan kısa kısa haberlerine enteresan bir haberle başlıyoruz
üç
arkadaşlar.
Üç tane enteresan dedin ha. Bir dakika
ama
geçmeden.
Ama bak şimdi dinleyince sen de şey yapacaksın.
Sahnesinin tek soyun ilgisini çekecek kadar enteresan.
Evet, ne kadar enteresan olduğunu anlayacaksın. Arkadaşlar Cut Drop Avustralya'da listelenmiş durumda. Biliyorsunuz Activision daha önce Angry Birds oyununu kutulu olarak piyasaya çıkarmıştı. Yani 50 dolardan Cut Drop'a hazır olun diyorum Mesut. Buradan hemen yorumu.
Ya deniyorlar ya. İnsanları deniyorlar harbiden.
Bak nasıl görüştüğü.
Var mı? Böyle insanlar var mı diye deniyorlar bence. Ya, çünkü PlayStation 4'te markette Angry Birds'ı ben 40 dolardan görünce ya dedim Sony bari sen yapma yani, bunu buraya koyma ya.
Ya şeyi oldu, Angry Birds'ün Kinect'li versiyonu geldi bize. Hani bildiğin o 40 dolardan satılan versiyonu geldi.
Kinect
hani
destekli falan.
Geçen şey soruyorlar ne oldu bu inceleme. Ya ben bu oyunu incelesem sıfır veririm yani. Direkt olarak buradan hatta Angry Birds'ün incelemesini yapıyorum arkadaşlar kutulu olarak. Sıfır. Fiyat performans falan. Direkt, ya çünkü akıl mantık almıyor yani. Hani tabletlerde, PC'de her yerde ulaşabiliyorsun bedava olarak. İşte 1 dolara çok cüzi miktarlara ulaşabiliyorsun. Yani her malın demek ki bir alıcısı var mantığıyla mı gidiyorlar artık? Neyle yani, gidiyorlar ben anlamak
şey
çok
işte,
güç.
Herkes senin benim gibi veya Mesut gibi oyun dünyasını çok yakından takip eden, fiyatları irdeleyen, yurt dışıyla karşılaştıran insanlar değil. Adam çocuğuyla giriyor. Baba ben Angry Birds istiyorum diyor. Adamın da kaygısı yok. Al oğlum diyor.
Gerçi şey var ya mantığına, sırf şeklinden dolayı öyle yapabilirler.
Ya bir de şey mantığına giriyor direkt Cemil. Lan kişi başı 10 tane alsa. İyi para, iyi kazanırız.
Bitti abi 1 dolarlık oyunu. Hatta ücretsiz olarak ulaşılabilecek bir oyun. 50 dolara satıyorsun. Bundan
emerik,
büyük kıymet yok abi.
Doğru gerçek.
Sen onu yayınla, biz onu emerik mantığıyla direkt olarak yapıyorlar demek ki. Buradan bir diğer haberimize geçiyoruz arkadaşlar. Mesut senin de sevdiğin oyunlardan bir tanesi Spec Ops'tu geçtiğimiz nesilde.
Evet,
artık geçtiğimiz
oyundu
nesil demeye başladık yalnız PlayStation 3 dönemine. Yapımcıları yeni bir oyun üzerinde çalıştıklarını açıkladılar. Yeni nesile gelecek tabii ki. Büyük bir merakla bekliyorum. Çünkü TPS konusunda gerçekten Spec Ops
devam hani olmayacak çok herhalde değil mi?
Yok
devam
çünkü
olmayacak.
Çünkü hikaye bitiyordu evet orada.
Yani hani çok fazla reklamı yapılmayan, çok fazla ön plana çıkılmayan ama
çok da değer görmeyen bir oyun.
Evet,
oldu.
Değer görmeyen.
Ben öyle
ya Spec Ops The Line'ı hani mutlaka oynayın arkadaşlar, Türkiye oynamadıysanız.
Arkadaşlar.
Bu arada dizüstüyü de kırıyordum ben.
Ve hala grafikleri falan da çok başarılıydı. Hani sanatsal açıdan baktığımızda işte o çöl atmosferi
çok iyiydi ya oyun. Yani mükemmel bir oyundu.
Şey gibi duruyordu. Böyle Amerikan sempatizanı işte Call of Duty, Battlefield tarzı bir oyun gibi duruyordu ama aslında hikayeyi irdelediğinizde kesinlikle öyle olmadığını.
Ya beni sonu çok etkiledi. Sonuna zaten doğru giderken ya şimdi oynadınız sonuna bir geliyorsunuz.
Dumur.
Vay diyorsun ya. Bu bütün oyun birdenbire iki kat daha değerleniyor gözünde. Çok
İşte
iyi bir
çok
hikaye.
Çok önemli twist'e sahip oyunlardan bir tanesi Spec Ops The Line bu nesilde çıkmış olan.
Yani es geçmiş olan varsa, TPS türünü seviyorsa kesinlikle tavsiye ettiğimiz oyunların başında geliyor. Son haberimiz arkadaşlar Walking Dead'in ikinci sezonuyla ilgili 17 Aralık'ta çıkacağı resmi olarak duyuruldu. Tabii ki yine 5 paket olarak çıkacak. İlk paketi 17 Aralık'ta gelecek. Bu arada dizisini de söyleyeyim. Dizisi de çok güzeldi ya. Ara finalik ya. Allah geriden geliyor ama. Onu da böyle birdenbire bir söylemek istedim yani.
Söyleme. Şey diyeceğim, Fallout'a da değinecek miyiz?
Aa, Fallout. Bir Fallout var ya son. Şimdi Fallout'a değineceğiz dedik, unuttuk onu. Tahlı'yı hatırlattı. Biliyorsunuz iki program önce PlayStation 4 özel bölümü öncesinde.
Ben şöyle...
Ersin şey demişti ya, Fallout geliniyor, çok heyecanlanıyorum yeni nesile falan filan demişti. Ben dedim ki onu heyecanlanan var mı? Bir anket yapmıştık. Ankette %40'tan fazla kişi şey sormuş, Fallout da nedir?
Şimdi %31 heyecanlanıyorum demiş. %25'i heyecanlanmıyorum demiş. %41-42 değişti, şey artık kaça geliyor tam unuttum. Fallout da ne ki falan diye.
Ben o Fallout da ne ki diye basan arkadaştan herhalde trollemek amaçlı...
Yok, trollemek değildir ya.
Ama şöyle bir şey var. Fallout'u bilen...
Yok ya, bütün seven... insanlara troll diyemezsin ya. 2000'den fazla insan oyda yer almış. Böyle yani, bir haksızlık olamaz.
Yani şunu söyleyeyim.
Tepkinizi dile getirin arkadaşlar, Fallout'u nedir dediyseniz. Yani bence bu
şunu
şey
söylüyorum.
Yani.
Fallout için hala heyecanlanıyorum. Bir kere onu bir kenara atalım. Hani gerçekten oyun
ya
dünyasının en önemli... Oyun dünyasının en önemli yapımlarından birisi. Ama Mesut, burada senin de hakkını vererek bu %41'i de... Bilmiyorum ne yapacağız yani. Yani çok kötü bir rakam.
Hepsi kardeşim.
Gazetelerin üçüncü sayfasında üstüne benzin dökerek yaktı falan diye beni görebilirsiniz bu haber üzerine.
Gerçekten
bana çok
de
şey geliyor ya.
Çok üzünlendim arkadaşlar, hani onu söyleyeyim.
Heyecanlanıp heyecanlanmama kısmındaki şey muhabbete geçemiyorsun çünkü o da neymiş diyen bir kitle var.
Evet.
Demek ki bu işte Call of Duty oynaya insanlar.
Yeni nesil konsoldan bahsediyoruz, bana Fallout diyorsun ya.
Fallout, bir de yeni nesil konsollara gelecek Fallout'tan bahsediyoruz ama burada ya. Yani. Geldi ben heyecanlanma bilmiyorum.
Nasıl
ben...
bir şey... Yani o %41'lik kitleyle tanışmak istiyorum açıkçası. Hani bir
ben gördüm hepsi çok kültürlü iyi insanlar. Ben tanıştım birçoğuyla.
Kesinlikle
zaten. Takipçilerim hani yani sağ olsunlar. Görüyorum onları.
Zaten büyük ihtimalle sen bunları şey yapmışsındır. Organize etmişsindir arkadaşlar. Hep
basın kökleyin. Ben ona özel haber yapacaktım. Orada hata yaptık. Bak,
bir haber yapsan olabilir aslında. Fallout'ta bilmiyormuş. Sadece ben biliyormuşum. Üzüldüm
yok,
diye.
Yok şey falan olarak haber. Hani ankete girin abanın.
Evet arkadaşlar, bir ikisi birin daha. Evet, hile yapmamış şakallıkta bir ikisi birin daha sonuna geldik. Yine son tarafa güzel bir video koyuyoruz. Umarız beğenirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.
All passengers for flight 232. This is your final warning. Your gate has been moved to A92. Mr. Wong, your gate has been moved to A92.
Sir, excuse me, I'm gonna need you to put this on airplane mode or turn it off or we can't.
Nope, don't care. Don't care, I'm so close.
You know what? Okay, I'm just...
No, stop.
Sir!
Our top story tonight. A local man caused quite a scene at the Burbank Airport today when he activated the emergency exit door on the plane he was on while sitting on the runway. Police apprehended the man and quickly escorted him out of the airport and to a parade in his honor after he set the global high score on terminal velocity. The governor will also declare a statewide holiday in honor of his achievement.
Get off my plane! Ah!
Donanım Haber'in teknoloji videoları Casper'ın katkılarıyla yayınlanmaktadır.